Ayrım 24. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 376. Sarıklı dinciliğin Haçlılarla ilk işbirliği. Haçlı seferleri boyunca sarıklı dincilik, Haçlı işgalcilerle işbirliğine ilk kez Kurtuluş Savaşı'nda gitmiştir. Bu öylesine bir işbirliğidir ki, Türk Milli Bağımsızlık Savaşı'nı verenler, işgalci Haçlılardan birkaç kat daha ağır bir mücadeleyi içerideki dinci hainlere karşı vermek zorunda kaldı. Tarihin en hayret verici, belki de en dehşet verici olgularından biridir bu. İçerideki dinci hainlerin başı, sembolü ve besleyicisi, Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit, ölüm 1923 idi. Padişah Vahdettin ise Damat Ferit'i ateş hattına sürüp arkadan destekleyen bir taktik izliyordu. İkisinin ortak yanı, işgalci İngilizlerle birlikte hatta onların emrinde çalışmalarıydı. Haçlılara destek hıyanetinin ikinci önemli ayağı, padişaha bağlı din uleması, özellikle o günkü Şeyhülislam'dı. Ne garip kaderdir ki, bu dönemin en büyük hainleri içinde Şeyhülislam ünvanı taşıyan iki kişi vardır. Dürrizade Abdullah, ölüm 1923 ve Mustafa Sabri, ölüm 1954. İşgalcilerin emrine girmiş bulunan Damat Ferit ve Padişah, milli kuvvetleri serseri, eşkıya, çıkarcı, katil, isyancı olarak damgalıyordu. Dinci ulema ve Şeyhülislamlar da bu tespitleri fetvalaştırarak halka okutuyorlardı. Yani dincilik ve onun hain uleması, kelime-i şehadetin bin küsür yıllık düşmanlarının yanında yer almıştı. Kime karşı? Kelime-i şehadetin izzet ve onurunu kurtarmak için mücadele verenlere karşı. İşte dincilik budur. O gün buydu, bugün de budur. Zihniyeti, kişileri, mevkileri ve sloganları hep aynıdır. Dürrizade, İngilizlerin milli kuvvetler aleyhine verilmesini istedikleri fetvayı hemen vererek bağımsızlık mücadelesini yürütenleri eşkıya, isyancı, din dışı ilan edip öldürülmelerinin dinin emri olduğunu duyurdu. Bu hıyanet fetvası İngiliz uçakları ile ülkenin her yanına havadan bol bol atıldı. İngilizlerin irtibat subayları Anadolu'da gittikleri her yere bu fetvanın kopyalarını taşıyıp halka dağıttırdı. Bu hain dincilik fetvasının karşısında milli mücadelenin İslam'ın izzet ve şerefini korumayı amaçlayan bir mücadele olduğunu hükme bağlayan ve altında 153 büyük din adamının imzası olan Dindarlar Fetvası yayınlandı. Yani dinciler, padişah ve onun hükümetini de yanlarına alarak ülkeyi işgal eden Haçlılar lehine fetvalar üretirken, dindarlar da bağımsızlık ve hürriyet için Müslümanlar lehine fetvalar ürettiler. Dinciler, halkı işgal kuvvetlerine karşı çıkmaması için uyarıp ikna etmek üzere, dinci ulemadan oluşan bir heyeti nasiha, nasihat heyeti oluşturdu. Buna mukabil dindarlar da halkı Haçlı ihtilale karşı çıkıp milli mücadeleye katılması için uyarıp teşvik edecek bir irşat heyeti vücuda getirdi. Yani sarıklı ve haçlı dincilikle mücadele bir fetvalar ve ulema mücadelesi şeklinde başladı. İbret verici olan İslam'ın başbuğu ülkesi Türkiye'de dinciliğin, koca imparatorluğun Şeyhülislam'ın hıyanetinde kullanılmak üzere yanına alabilmiş olmasıdır. Bugünkü Türkiye'de de ülkenin en büyük dinci cemaatinin lideri, Müslümanların mahvına çalışan zulüm imparatorluğu ABD'nin yanında, hatta himayesinde değil mi? Hıyanet cephesi, Damat Ferit, Padişah, Şeyhülislamlar ve onlara bağlı dinci ulema ve güç odakları, milli kuvvetleri boğdurmak ve durdurmak üzere ilk birçok yerinde Haçlı yanlısı isyanlar düzenledi. Anzavur, Düzce, Konya, Delibaş isyanları bunların en yıkıcıları oldu. Damat Ferit ayrıca padişaha bağlı ve Kuvayi İnzibatiye, insibat kuvvetleri diye anılan birlikleri oluşturup milli kuvvetlerin üstüne saldı. Milli kuvvetler bir yandan Haçlı işgalcilere karşı mücadele verirken, bir yandan da bu dinci isyan çeteleri ve padişaha bağlı Kuvayi İnzibatiye ile savaşmak zorunda kaldılar. Damat Ferit haini, o güne kadar asi olarak takip edilen Anzavur adlı bir eşkıya başını milli kuvvetler üzerine salmak için hem affetti, hem de paşalık rütbesiyle ödüllendirdi. İşgalcilerin, özellikle Yunanlıların saldırılarıyla milli mücadelenin karşısına dikilen iç isyanların ve padişaha bağlı inzibat kuvvetlerinin sevk ve idaresi bir tek merkezden yönetiliyordu, işgalci İngiliz karargahı. Damat Ferit, dinci ulema ve Şeyhülislamlarla padişah, işgalcilerce alınan kararların uygulanması için devletin ve milletin imkanlarını Haçlı işgalcilerin hizmetine vermeyi kutsal bir görev saymaktaydı. Bu hıyanet tahribatının yol açtığı ıstırap ve münasebetlere bir çare bulmak içindir ki, milli kuvvetlerin Ankara'da oluşturdukları Türkiye Büyük Millet Meclisi, açılışından sadece 6 gün sonra ve ilk yasama eylemi olarak Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarttı. Bu kanun, Haçlılarla bir biçimde işbirliğine girip, milli mücadeleyi durdurmak isteyenlerin vatan haini ilan edilerek cezalandırılmasını esas alıyordu. Bütün bunlar olurken Haçlı İtilaf Devletleri 17-27 Nisan 1920 günlerinde San Remo'da bir konferans düzenleyip Trakya ve İzmir'in Yunanlılara, Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini ve Güneydoğu'da bir Kürt devleti kurulmasını esas alan kararları imzaladılar. Damat Ferit ve ekibi ise bu olumsuz gelişmelerin milli kuvvetlerin sergerdeliği yüzünden sinirlenen İngilizlerin öfkelerini dindirmeye yönelik olduğunu ilan edebilme şerefsizliğini gösterdi ve milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal ile 5 arkadaşını idama mahkum ettirdi. Padişah bu kararı da imzaladı. Buna karşılık TBMM'de Damat Ferit ve hükümetinin üyelerini Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na göre yargılamayı hükme bağladı. Ayrıca Damat Ferit Paşa'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını kararlaştırdı. Ne yazık ki bunlar olurken Müslüman Türk varlığını tarihe gömüp Türk toprakları üstünde birkaç devlet kurdurmayı esas alan ünlü Sevr Dayatması 10 Ağustos 1920 günü Osmanlı delegeleri tarafından imzalandı. Damat Ferit ayini bu korkunç gelişmeyi de milli kuvvetlerin serserice hareketleriyle işgal kuvvetlerini kızdırmalarına bağlayan bir bildiri yayınlayarak ülkenin yok edilmesini amaçlayan bir antlaşmanın müsebbibi olarak ülkeyi kurtarmak için canını ortaya koyanları göstermek gibi akıl almaz bir beyinsizlik ve namussuzluğa da imza atmıştır. Ankara İstiklal Mahkemesi 7 Ekim günkü kararıyla Sevr'i imzalayan delegeleri vatana hıyanetten idama mahkum etti. Haçlı ve Sarıklı dincilere karşı silahlı dindarlar. Türk Bağımsızlık Savaşı aynı zamanda dincilikle dindarlığın da bir savaşı olmuştur. Bunun içindir ki bu destani savaş önce din fetvaları savaşı olarak başladı, sonra silahlı savaşa dönüştü. Evet, Türk Bağımsızlık Savaşı, Sarıklı dinciliğin kendi vatanı ve milleti aleyhine Haçlı dincilikle işbirliğine girmesine sahne olması bakımından tarihte bir eşi daha bulunmayan bir bağımsızlık savaşıdır. Bu savaş göstermiştir ki milliyeti, dini, ülkesi ne olursa olsun son tahlilde dincilikler tek bir kuvvet ve cephe oluşturabilmekte ve bağımsızlık, aydınlanma ve özgürlükleri boğmada ortak hareket edebilmekteler. Bugün de aynı şekilde hareket etmektedirler. Ve Türk Kurtuluş Savaşı göstermiştir ki çeşitli dinciliklerin bağımsızlık ve hukuk aleyhine oluşturdukları şer ittifaklarını parçalayıp etkisiz kılmada en önemli hizmeti dindarlar vermektedir. Bu bilindiği içindir ki Haçlı istila emel ve iradesi İslam gibi anti-emperyalist ve zulmü tek düşman sayan bir dinin dindarlarını işe yaramaz hale getirmeyi birinci tahakküm ve egemenlik aracı bilmekte ve Müslüman coğrafyalarda geliştirdiği dincilik hareket ve kurumlarıyla İslam'ın anti-emperyalist omurgasını kırmaya çalışmaktadır. Haçlı Batı'nın Atatürk düşmanlığının arka planı ve gerekçesi de budur. Böyle olduğu içindir ki Haçlı Batı, emperyalizm ve işbirliğine her zaman müsait bulunan Müslüman patentli dincileri en güvenilir ve yarayışlı işbirlikçiler olarak desteklemekte, yakınında tutmaktadır. Ve siyasal arenada oyunu daima onlar lehine kullanmaktadır. Şu bir gerçek ki, Türk Kurtuluş Savaşı, Haçlı ve Sarıklı dinciliğe karşı Müslüman dindarlığın başardığı destani bir savaştır. Bu savaşın sadece Haçlılara karşı değil, Müslüman yaftalı dincilere karşı da kazanılmış bir zafer olduğunun göz ardı edilmesi hem Müslümanlık hem de insanlık açısından büyük kayıplara ve çok vahim hatalara sebep olacaktır. Ne yazık ki bu göz ardı etmede Haçlıların emellerine hizmet etme gafletine hem Türkiye dincileri hem de Türk Kurtuluş Savaşı'nı bir tür dinsizleşme ihtilali gibi algılatmak isteyen Türkiye dinsizleri ortak olmaktadır. İşin gerçeği ise şudur. Türk Kurtuluş Savaşı ne dinciliği dayatanların anladığı gibi bir savaştır, ne de dinsizliği dayatanların. Onur omurgasında İslam'ın anti-emperyalist karakterini yılmaz ve sarsılmaz bir iman halinde öne çıkaran Müslüman dindarlarla dinsizliği dayatmak yerine dine saygılı duran serbest fikirli vatanperverlerin dirayeti vardır. Dincilik hıyanetini cezalandıran mahkemeler, İstiklal Mahkemeleri. İstiklal Mahkemeleri, dincilik hıyaneti ile dinci hainleri cezalandırmak üzere 11 Eylül 1920'de kurulmuş olağanüstü mahkemelerdir. Cezalandırılan hıyanet içine Tekalifi Milliye diye anılan ve 7 Ağustos 1921'den itibaren ard arda çıkarılan emirnamelerle ordu için istenen mali ayni yardımı yapmaktan kaçınanların hıyaneti de dahil edilmiştir. Unutulmasın ki bu emirnamelerle halktan istenen çarıktan bulgura kadar yardımlar olmasaydı düzenli Türk ordusu 26 Ağustos 1922 günü başlatıp 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz adlı o mucizevi destani savaşı kazanamaz ve Türk İslam topraklarını Haçlı Postalı'ndan temizleyemezdi. 10 emirname ile ilan edilen Tekalif-i Milliye, milli yükümlülükler, Haçlı işgale karşı oluşturulmaya çalışılan düzenli ordu için yiyecek malzeme yardımı yapılmasını içeriyordu. İstiklal mahkemeleri bugün yoğun biçimde tartışılmaktadır. Bir görüşe göre Mustafa Kemal Atatürk, harp şartlarına göre kurulmuş bulunan bu mahkemelerin olağanüstü şartlara göre çalışmasını çeşitli müdahalelerle önlemiş ve bu mahkemeler adlarının tam aksine olağan mahkemeler gibi çalışmışlardır. İşte bu yüzden yeterli miktarda ve gerekli oranda cezalandırma ve infaz yapılmamış, hıyanet tam anlamıyla temizlenememiştir. Bu görüş şunu da iddia etmektedir. Eğer İstiklal Mahkemeleri normal mahkemeler çizgisine çekilmek üzere müdahale görmemiş olsalardı, gereken temizliği tam yapacaklardı. Ve Türkiye, bugün maruz bulunduğu birçok acı ve ıstırabın yaratıcısı, kotarıcısı olan hıyanet odaklarıyla yüz yüze kalmayacaktı. Ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün hümanist ve affedici karakteri bir zaafa dönüşerek İstiklal Mahkemelerinin elini tutmak gibi bir yanlışa vücut verdi. Bu görüşün tam tersi istikamette düşünen ikinci görüşe göre ise bu mahkemeler kuruluş gayelerini aşarak haddinden fazla insanı cezalandırmış, gerekenden fazla idam kararı vermiştir. Her neyse, meselenin bu yanını ayrıntılamak bu eserin işi değil. İstiklal Mahkemeleri hakkında bakınız Ergun Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Zeus Kitabevi İzmir 2006 ve Ahmet Nedim, Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları, İşaret Yayınları İstanbul 1993. 20. Yüzyılın Bedir Savaşı. Avrupalıların başlattıkları bir Haçlı Seferi'yle ülkesi işgal edilen Türk milleti, çetin ve destani mücadeleler sonunda bu işgali kırıp istilacıları 26 Ağustos 1922'de gerçekleştirdiği büyük taarruzla toprağa ve denize gömdü. 26 Ağustos, Türk İslam tarihinde çok mübarek bir gündür. Anadolu bir 26 Ağustos günü 1071'de bir büyük Müslüman Türk kumandanının Malazgirt Ovası'nda kazandığı savaşla değişmez vatan haline getirilmişti. Aynı Anadolu bir başka 26 Ağustos günü 1922'de bir başka Müslüman Türk kumandanın dirayetiyle Kütahya Ovası'nda kazandığı savaşla yaklaşık 1000 yıl sonra Haçlılardan bir kez daha temizlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal, atası Alparslan'ın iman ve idealine katılım ifade etmek üzere büyük taarruzunu 26 Ağustos'ta başlatıp 30 Ağustos'ta bizzat yönettiği başkumandanlık meydan muharebesiyle dedesi Alparslan'ın ruhunu yeniden mutlu kıldı. Başkumandanlık Meydan Muharebesi, İslam tarihinin Bedir Savaşı'na denk kader savaşlarından biridir. Nitekim Kurtuluş Savaşı'nın bir mukaddimesi olan Çanakkale Savaşı, İslam'ın büyük vicdani Mehmet Akif tarafından Bedir Harbi'ne denk tutulmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in de kelime-i şehadeti boğmak isteyen müşriklere karşı verilen Bedir Savaşı'nı esaret tanımamanın sembolü olarak vasıflandırdığı Hz. Muhammed'in en büyük mucizelerinden biri olarak gördüğü bilinmektedir. 13. Haçlı Seferi, Irak İşgali. 20 Mart 2003 sabahı Müslümanları sabah namazına çağıran ezan Bağdat semalarında yükselirken İngiliz-Amerikan bombaları da bu sesi boğmak istercesine gökten yere yağıyordu. Ezanları bastırırcasına, ezanların yükselişine karşı çıkarcasına ve Müslümanların yüreklerini de bedenlerini de yakarak. Irak'ın işgali münasebetiyle tarihsel önemde günler yaşıyoruz. Tarihsel ve çok hayati günler. Bu işgal, görünürde Irak'la ve onun despot lideri Saddam'la ilgiliydi ama gerçekte İslam dünyasının kaderiyle, geleceğiyle ilgiliydi. Bu işgalin hukuki meşruiyeti, uluslararası camianın ortak kararının tecelli merkezi sayılan Birleşmiş Milletler tarafından tescil ve ilan edilmemiştir. İşgalin kotarıcısı süper haçlı güçlerin tek taraflı meşruiyet iddiaları dışında hukuksal bir dayanak yoktur. Dünyanın ortak kanaati şudur. Saldırının hedefi Irak'tan, bölgeye veya dünyaya yönelik acil ve hayati bir tehlike söz konusu olmadığından Birleşmiş Milletler'in bir savaş izni de söz konusu olamazdı, olmamıştır. Biz teröre, despotizme, şiddete, kitle imhal silahlarının her türüne karşıyız. Ancak bu konuda ciddiyet ve samimiyet istemek hakkımız vardır. Terör ve despotizmin bahanesiyle bir bölgenin kaynaklarına el koyma, o bölge egemen olma, stratejilerinin insani ve ahlaki olduğunu kabul edemeyiz. Irak halkının başına yıllardır acı ve ıstırap sfenksi gibi çökmüş bulunan Saddam'ın halkına büyük zulümler ettiğini biliyoruz ama biz şunu da biliyoruz. Eğer süper güçler istemiş olsaydı bu despotu buralardan yıllar önce def ederlerdi. Etmemişlerdir. Çünkü despotun orada kalması, hatta palazlanması, bölge üzerindeki emperyal hesapların dünya kamuoyu üzerinde makul gösterilmesi için kaçınılmazdı. Görünen odur ki Saddam süper güçlerin hedefi değil, çıkarlarını sonuçlandırmada aleti ve bir tür destekçisiydi. Okyanusun ötesinden teknoloji harikası araç ve gereçlerle gelerek Irak'ın ekmeksiz, susuz, ilaçsız, barınaksız, mazlum, müstazaf halkının üstüne tarihin en ağır ve en öldürücü bomba yağmurunu indiren süper güç, gerçekleştirdiği işgali uluslararası hukuk açısından meşru gösterecek hiçbir kanıtı insanlığın önüne koyamamıştır. Bu işgalin insanlığa veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelen bir tehdidi ortadan kaldırmayı amaçladığına Amerikalılar bile inanmıyor. Bu işgal şu veya bu nedenle şiddete başvuran odakları, uluslararası terör eylemlerini cesaretlendirecek, arttıracak ve onlarca yıl kan ve ateş kusulmasına sebep olacak, yeni ve daha yıkıcı başka saldırıları tetikleyebilecektir. Umarız ki bu işgal yeni 11 Eylül'lerin tetikleyicisi olmaz. Bu işgalin bir demokratikleştirme ve özgürleştirme operasyonu olduğu yolundaki iddia da temelden yalandır. Yıllar ve yıllar antidemokratik dinci hurafeci hareketleri destekleyip besleyenlerin şimdi kalkıp petrol kuyularının kenarlarında demokratik yönetimler kurmak istediklerine inanmak akıl kârı değildir. Amerika'nın böyle bir niyeti olsaydı işe Irak'tan değil Suudi Arabistan'dan Kuveyt'ten başlardı. İslam ülkelerinde işe yarayacak bir demokratikleşme ve özgürleşme hareketinin başarılı modelini ve kalıcı felsefesini ortaya koyan ve sonuç alacak şekilde uygulayan tek önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Batı, Avrupa ve Amerika bir yandan Atatürk'ü Müslümanların gözünde din dışı ilan edip etkisiz kılmak için olanca gücüyle uğraşırken bir yandan da Müslüman ülkelere demokrasi ve özgürlük getirmek istediğini söyleyerek Müslüman halklarla adeta alay etmektedir. Batı bu tutarsızlığını bırakmadıkça Müslüman kitleler ona asla inanmayacaktır. İslam dünyasına kansız ve İslam'la uyuşan bir demokrasi getirmenin tek yolu Mustafa Kemal Atatürk'ün laik Müslüman Türk modelini öne çıkarmaktır. Batı kullandığı hurafeci, siyaset dincisi piyonları aracılığıyla bu modeli yozlaştırıp etkisiz kılmakta, sonra da Müslüman halkları demokrasiden, özgürlükten söz etmektedir. Gerçek şu ki Batı Atatürk'ü İslam dışı gösteren ve bu yolla Müslümanları Atatürk'e karşı kışkırtan politikalarıyla büyük bir insanlık suçu işlemekte, hem kendine hem de Müslümanlara yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmaktadır. Irak'ı işgali yüzünden İslam ve Hristiyan dünyaları arasında uçurum ve nefret büyüyecektir. Çünkü Müslümanlar bu haksız istila hareketinin kendilerine yönelik bir haçlı savaşı olduğu yolunda bir fikre sahip bulunmaktalar. Medeniyetler birbirlerine yanaşacak yerde birbirlerinden uzaklaşacaklardır. Huntington'ın tahrik ettiği medeniyetler çatışması gerçekleştirecektir. Şok ve dehşet operasyonu. Irak'a yapılan saldırının saldırıyı yapanlar tarafından konmuş adı şok ve dehşet operasyonu. Şok ve dehşet, terörün belirgin niteliklerini tanıtmada kullanılan ortak evrensel iki sözcüktür. Haçlı istilacı Amerika ve İngiltere diyor ki, bizim Irak'a yönelttiğimiz istila hareketinin adı budur, bu olmalıdır. Mal bizim ve biz malımıza bu adı veriyoruz. Şok ve dehşet operasyonu Irak'ı yakıp yıkmakla kalmadı. İnsanlığın uzun ve çileli yürüyüşünün ardından elde edilen bir numaralı ortak evrensel güvence konumunu da çatırdattı. Birleşmiş Milletler mabedini çatırdattı. Madem ki şok ve dehşet operasyonu yaratmakta böylesine usta olduklarını söylüyorlar, birileri çıkıp sorabilir. 11 Eylül'dekini de mi siz yarattınız? Gerçekten de Irak'ın işgaline verilen bu ad, bu soruyu anında gündeme getirmiştir. 14 Mart tarihli Washington Post, 16 Mart tarihli Türk gazeteleri, Amerikalı General Liman Louis Lemnitzer'in serüvenini yayınladı. 40 yıl önceki gizli belgelerin açılmasıyla ortaya çıkan ve bir adı da Northwood Operasyonu olarak bir ibret dolu serüven nedir? Küba'da iktidara gelen Fidel Castro, Amerika'ya çok ciddi biçimde kafa tuttuğu için hedef seçilmişti. Castro'ya en ağır darbeyi vurmada ilginç bir strateji belirlendi. Amerika'da yerleşik 1500 civarında Kübalı, Amerikan istihbaratı tarafından eğitilip silahlandırılmış ve Domuzlar Körfezi çıkarması diye anılan bir çıkarmayla 16 Nisan 1961'de Küba sahillerine geçirilmişti. Karar, Başkan Eisenhower tarafından alınmış, uygulama emri ise bir sonraki Başkan Kennedy'ye kalmıştı. ABD'ye külhanbeylik yapmaya kalkan Castro'yu, Amerika'nın eğittiği Kübalı göçmenlerin perişan etmesi planlanmıştı. Havana'nın birkaç gün içinde düşmesi bekleniyordu. Kennedy, ölüm 1963, bile inandırılmıştı. Tıpkı Irak lideri Saddam'ı Iraklı muhaliflerin yerle bir etmesinin planlandığı ve Bush'un da inandırıldığı gibi. Plan ters tepti. Domuzlar Körfezi çıkartmasının göçmen fedailerine katılması beklenen Castro karşıtı hak, tam tersini yaptı, işgalcileri kuşatıp öldürmeye başladı. Küba uçaklarının üstten bombaladığı işgalcilerin 200'ü öldürüldü, geriye kalanları teslim alındı. Domuz Körfezi operasyonu Amerika'yı dünyaya rezil etmişti. Kennedy'nin öfkesi birkaç üst düzey bürokratı işinden etti. Tam bu sırada zamanın Genelkurmay Başkanı Lemnitzer, Amerika'nın sarsılan itibar ve otoritesini yeniden tesis edip ona dünya hakimiyetinin yolunu açacak yeni bir teklif getirdi. Bu teklif, Amerika'nın bizzat kendi ülkesinde bir takım terör eylemleri planlayıp uygulayarak bunları Küba'nın üstüne atmasını, sonra da bunları bahane ederek Küba'yı işgal etmesini öneriyordu. Planın ana hatları şunlardır. 1. Guantanamo Körfezi'nde bir Amerikan gemisinin havaya uçurup suçu Küba'nın üstüne atmak. Bunun üzerine Amerikan gazetelerinde etkili ve uzun kurban listeleri yayınlatarak Küba'ya karşı halkı galeyana getirmek. 2. Amerikan yanlısı sivil Kübalılara Küba üniforması giydirerek Guantanamo Amerikan üstünde sabotajlar düzenletmek, cephanelikleri uçurmak ve sonra da Küba'yı bunları yapmakla suçlamak. 3. Kübalı komünistler adıyla bir grup oluşturulup bunlara terör eylemleri yaptırmak. 4. Florida başta olmak üzere bazı Amerikan eyaletlerinde bombalı eylemler yaptırıp bunları Küba'nın üstüne atmak için göstermelik bazı Kübalı eylemcileri tutuklamak. 5. Amerika'ya ait bazı uçak ve taşıma araçlarını kaçırma teşebbüsleri gerçekleştirmek. 6. Küba hava sahasında bir Amerikan uçağını düşürmek. 7. Kübalı mültecileri taşıyan gemileri bombalatıp bunları Küba'nın üstüne atmak. Tarihe Northwood Operasyonu adıyla geçen bu plan Kennedy tarafından reddedilmiş ve planın babası olan General Lemnitzer de yurt dışında bir göreve adeta sürgüne gönderilmişti. Başkan Kennedy bir takım güç odaklarıyla daha o günden ters düşmüştü. Bu olgu onun sonraki kaderini ve tabii ki öldürülmesini elbette ki etkilemiştir. Lemnitzer'in o günkü anlayış ve planlarının zihinsel mirasçılarından biri Bush kadrosunun büyük isimlerinden olan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'dir. Irak işgalini Lemnitzer'in hayalinin bir tür gerçekleşmesi olarak görme eğilimini taşıyanlar var. Kafaları kurcalayan soru işte bu noktada belirginleşiyor. Acaba 11 Eylül'de General Lemnitzer'in ölçü ve insaf tanımayan hayalinin bir gerçekleştirilmesi miydi? Hüküm veremeyiz ama bu soruyu sormazlık da edemeyiz. Bir yandan işgal ettikleri yerleşim birimlerinde insanların başına ateş yağdırırken, öte yandan dünya ekranlarında kurulup Iraklılar hukuka aykırı davranışlar sergiliyor, sivil kıyafetler içinde silah taşıyorlar deme pişkinliğini gösterebiliyorlar. Blair ve Bush, Camp David toplantılarının ardından açıklama yaptılar, soruları yanıtladılar. Blair, Irak'ta öldürülen iki İngiliz askerine dikkat çekerek bunu Saddam rejiminin anlaşılabilirliğinin ötesinde zalim olduğuna kanıt gösterdi. Peki, sizin binlerce kilometre ötedinden gelip Irak'ı işgal etmeniz, binlerce aç çıplak sivili pazar yeri, ev bark demeden öldürmeniz ne oluyor? Neler yapıp neler söylüyorsunuz? Blair şunu da söyledi. Irak'ta son 12 yıl içerisinde 400 bin çocuk kötü beslenme yüzünden öldü. Sorumlusu Saddam'dır. O çocukları Saddam'ın değil, ABD ve İngiltere'nin koyduğu acımasız ambargoların öldürdüğünü bütün dünya biliyor. Aynı yerde konuşan Başkan Bush da Saddam'ın insanları öldürmesini kınarken hele bizim askerlerimize karşı böyle bir şey yapması tabirini kullanarak şuur altındaki batılı egoizmi dışa vurdu. Amerikan tanklarına zarar veren Iraklı milislerin yaptığını bir barbarlık olarak niteledi. İnsanları ülkelerine işgal edip canlarını mallarını yağmalamak barbarlık olmuyor ama onların bu işgal ve cinayetlere karşı çıkmaları barbarlık oluyor. Haksızlık ve cinayetin, haksızlık ve cinayet olarak işlenmesinden daha büyük bir kahır varsa, o da haksızlık ve cinayetin hak ve özgürlük maskesiyle işlenmesidir. Irak'ın modern Haçlılar tarafından işgali, işte bu ikinci türden bir eylemdir. 24. ayrımın sonu, sayfa 391.